Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehş 1400, Hicri Kameri 17 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 30 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kırani ile Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İslam ülkelerinde Ramazan, İran'ın doğa harikaları ve Semavi Tilavetler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslami Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Fars Körfezi Milli Günü nedeniyle mesaj yayınladı. İran ile 4+1'in Viyana istişareleri devam ederken Amerika İran'ı mesnetsiz suçlamaya devam ediyor. İran, Tacikistan ve Kırgızistan sınırındaki çatışmalarda sağduyu çağrısı yaptı. İran'da genel aşılama Mayıs'ta başlayabileceği belirtilirken son 24 saatte 407 kişi hayatını kaybetti. Ve İstanbul'da terör saldırısı önlendi. Şimdi haberler.
İslami Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Fars Körfezi Milli Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günü İran diyarının tarihi kimliği ve eski medeniyetinin devamı niteledi. Muhabirimizin haberine göre Bakan Salihi, Cuma günü Fars Körfezi Milli Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda bu günü İran diyarının tarihi kimliği ve eski medeniyetinin devamını niteleyerek şöyle dedi. Fars Körfezi Milli Günü İran milletinin onur, iktidar, mutluluk ve sevinç günüdür. Bakan Salihi mesajında İran diyarının eski medeniyeti sağlam kültür ve sanat temeli üzerinde inşa edildiğini, böylece Fars Körfezi de bu diyarın dünya genelinde inkar edilemez kimlik belgesi haline geldiğini kaydetti. Bakan Salihi mesajında ayrıca Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın seçkin ve değerli boyutu, İran diyarının kültürlü ve sanatsever halkı ile bütünleşmiş ve bu milletin sınırlarını stratejik gücü ile savunması ile iç içe olduğunu ve böylece çok eski bir medeniyeti daha ihtişamlı bir şekilde tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Bugün Hicri Şemsi takvimine göre 10 Ordibehş 1400, Portekizli sömürücülerin İran'ın güneyinde yer alan sulardan miladi 1622 yılında atıldıkları günün yıl dönümü. Bugün İran takviminde Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırılmıştır.
İran ile 4+1 grubuna üye ülkelerin heyetleri arasında müzakereler Viyana'da çeşitli düzeylerde ve formatlarda devam ediyor. İran ve 4+1 grubuna üye Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya heyetleri arasında Viyana'da başlayan müzakereler 3. haftasında da tüm hızıyla devam ediyor. İran heyetinin başkanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, Perşembe günü Avrupa Birliği Troikası temsilci heyetlerinin başkanları ile dörtlü bir zirve gerçekleştirdi. Irakçı daha sonra Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Enrico Mora ve Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Müzakereci heyetler sürecin ivme kazanmasına vurgu yapıyor.
Rusya lideri Vladimir Putin ülkesinin Milli Güvenlik Konseyi oturumunda İran'da Bercam adı ile anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasının yeniden ihya edilmesini umduğunu açıkladı. Rusya Milli Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Putin, Bercam nükleer anlaşmasının tüm tarafları yeniden anlaşmadaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerini umduğunu belirtti. Putin oturumda İran'ın Rusya'nın önemli komşusu ve Hazar Denizi kıyısında yer alan 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, her 5 ülkenin ilgili programlarını uygulamak üzere işbirliğine vurgu yaptı. Bilindiği üzere Bercam nükleer anlaşmasının kalan tarafları son 3 haftada Viyana'da bir araya gelerek Amerika'nın anlaşmaya muhtemelen geri dönmesini ve anlaşmanın yeniden ihya edilmesini tartışıyor. Bu süreçte İran Amerika ile doğrudan müzakere etmiyor. Amerikalı yetkililer müzakerelere doğrudan katılamıyor. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın anlaşmaya dönmesi için dayattığı tüm yaptırımları birden kaldırmasını ve bu uygulamasını sınayarak onayladıktan sonra kendi yükümlülüklerine geri döneceğini belirtiyor.
Amerika Savunma Enformasyon Başkanı Scott DeBarrier, Washington'un Tahran'a yönelik mesnetsiz suçlamalarının devamında İran'dan Amerika'nın Batı Asya bölgesinde çıkarlarının en büyük engeli şeklinde söz etti. Amerika Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda konuşan Savunma Enformasyon Başkanı Scott DeBarrier, İran hakkında yaptığı açıklamada İran yönetiminin gücünü komşularına gösterme peşinde olduğunu iddia etti. Amerikalı yetkili iddiasına da Irak'ı Tahran'ın bölgede en çok nüfuz ettiği alan olarak gösterdi. Afganistan gelişmelerine de değinen Amerikalı yetkili bu ülkede de barış müzakerelerinin yavaş ilerlediğinin anlaşıldığını belirtti. Amerika son 20 yılda Afganistan'ı bu hale getiren ülkelerin başında yer alıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tacikistan ve Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmalardan duydukları kaygıyı dile getirdiği açıklamasında, Tahran yönetimi tarafların arasında müzakerelerin ilerlemesi ve bu bağlamda teknik ve hukuki deneyimlerini sunmasına hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Tacikistan ve Kırgızistan arasında çıkan sınır çatışması hakkında yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti, iki kardeş ve dost ülke arasındaki çatışmalarda her iki taraftan bazı vatandaşların ölmesi veya yaralanmasını kaygıyla izlediğini belirtti. Sözcü Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke liderlerinin sınır çatışmasının acilen durdurulması yönünde aldıkları tedbiri takdirle karşıladığını ve iki ülkenin sınır anlaşmazlığını müzakere yoluyla çözümlemeyi umduklarını vurguladı. Sözcü Hatipzade ayrıca İran İslam Cumhuriyeti bu bağlamda teknik ve hukuki deneyimlerini sunmasına hazır olduğunu belirtti. Tacikistan veya Kırgızistan sınırında yaşanan, Tacikistan ve Kırgızistan sınırında yaşayan insanların ve sınır muhafaza birliklerinin çatışması sonucu Kırgız kaynaklara göre en az 13 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi de yaralandı. Tacik kaynaklar ise ölü sayısını 10 ve yaralı sayısını da 90 olarak açıkladı.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraç Mescidi, Irak Elektrik Bakanı Macid Hantuş'un enerji alanında işbirliğini geliştirmek ve İran'ın alacaklarını ödeme sürecini hızlandırmak amacıyla yakında Tahran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Cuma günü Twitter hesabında Irak Elektrik Bakanı Macid Hantuş'un Tahran ziyaretini işaret eden Büyükelçi Mescidi, Bakan Hantuş'un ziyaret amacı enerji alanında işbirliğini genişletmek ve İran'ın alacaklarını ödeme sürecini hızlandırmak olduğunu belirtti. Bundan önce Irak Elektrik Bakanlığı sözcüsü bu ziyaretin ikili yeni anlaşmaların imzalanması için gerçekleşeceğini duyurmuştu. Yeni Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin geçen ay İran'a yaptığı ziyareti sırasında İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhan ile görüşmesinde ülkesinin İran'a olan borçları hakkında sunduğu raporda bu yoldaki mali ve bankacılık alanları ile ilgili önemli engellerin kaldırıldığını ve yakında iki ülkenin anlaştığı modele göre borçlarını ödemeye başlayacaklarını belirtmişti.
İslami Şura Meclisi Milletvekili Muhsin Fethi, Uluslararası Parlamentolar Birliği oturumunda yaptığı konuşmada yaptırımlar koronavirüs salgını ile mücadele için gerekli olan ekipmanlara ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti. Uluslararası Parlamentolar Birliği'nin 142. oturumuna çevrim içi yöntemiyle katılan milletvekili Fethi, Amerika'nın dayattığı tek taraflı illegal yaptırımlar COVID-19 hastalığından kurtulmak için gerekli olan ekipmanları temin etmeyi zorlaştırdığını kaydetti. İslami Şura Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Fethi, İran devleti ve milleti ve özellikle genç kuşak koronavirüs şartlarını kontrol altına alabilmek için büyük emek harcadığını vurguladı.
Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi üyesi Dr. Minu Muhriz, İran'da koronavirüs hastalığına karşı genel aşılama çalışmasının Mayıs ayında başlayabileceğini açıkladı. İranlı bilim adamlarının geliştirdiği Cov-İran Bereket aşısının klinik test aşamasını gözlemlemekten sorumlu Dr. Minu Muhriz, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu aşının seri imalatı için gerekli olan tüm cihazların montaj çalışmasının tamamlandığını belirterek, buna göre İran genelinde aşılama çalışması Cov-İran Bereket aşısı ile Mayıs ayında başlayabileceğini kaydetti. Dr. Minu Muhriz, Cov-İran Bereket aşısının klinik testi, Faz 3 sonuçlarına da işaretle bu aşamada 6 kentte 20 bin gönüllü aşılandığını belirtti. Dr. Muhriz, faz 2 aşamasında sonuçlar henüz net olarak ortaya çıkmadığını ancak gözlemleri bu aşıyı alanların sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdiğini ve aşının güvenli ve tehlikesiz olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar Çin, Hindistan ve Rusya'dan 1 milyon dozu aşkın koronavirüs aşısı satın aldı.
Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son bir günde ülke genelinde koronavirüs tablosu, vaka, test ve vefat sayısında gelinen son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi Cuma günü yayınladığı bildiride son 24 saatte ülke genelinde toplam 19.272 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 3.202 hasta hastanelere yatırıldığını, 407 hasta daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 2.499.077 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 1.954.321 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 71.758 olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin koronavirüs aşısının ne zaman üretileceği ile ilgili soruya verdiği cevapta Eylül ve Ekim ayına işaret etti. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin ülkesinde koronavirüse karşı genel aşılama ile ilgili sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda hiçbir mazereti kabul etmeyeceğini, bugün ellerinde yeteri kadar aşı bulunduğunu, ayrıca Rusya ile görüştüklerini ve yakında Sputnik V aşısının da geleceğini belirtti. Erdoğan bu konuda gerekirse Sayın Putin'le de görüşeceğini, inşallah yüklü miktarda Sputnik V aşısı geleceğini kaydetti. Erdoğan ayrıca BioNTech firması da Türkiye'ye aşı gönderme sözü verdiğini ifade etti. Türkiye'nin milli aşısına da işaret eden Erdoğan, bu durumda fevkalade iyi konuma geleceklerini, aldığı duyumlara göre milli aşının Eylül ve Ekim aylarında piyasaya sürüleceğini belirtti.
İstanbul polisi düzenlediği başarılı bir operasyonla otogarda düzenlenmek istenen bombalı terör saldırısını engellemeyi ve bu saldırıyı düzenlemek isteyen zanlıları yakalamayı başardı. Konu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul polisi 5 kilogram ağırlığında patlayıcıyı ele geçirerek olayla ilgili iki zanlıyı da yakaladığını belirtti. Bakan Soylu, gözaltına alınan iki kişinin PKK terör örgütüne üye oldukları anlaşıldığını kaydetti. Türkiye devleti PKK örgütünü terör örgütü olarak tanıyor.
İsna Haber sitesi Kimliği belirsiz bir savaş uçağının TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki üslerinden birini bombaladığını belirttiğini haber etti. Söz konusu haber sitesi, kimliği belirsiz bir savaş uçağının TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa bölgesinde üslerinden birini bombardıman ettiğini rapor etti.
Filistinli direniş grupları komiteleri sözcüsü Muhammed El-Berim, Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararına gösterdiği tepkide kararı kesin bir ifade ile reddederek Oslo Anlaşması'nın iptalini istedi. Cuma günü konu hakkında açıklama yapan Filistinli direniş grupları komiteleri sözcüsü Muhammed El-Berim, Filistin milletinin gerçek soru aslı, gerçek soru Oslo ve bu milleti esir alan diğer benzer anlaşmalar olduğunu, bu yüzden şimdi bu anlaşma ve ekleri iptal edilmesi ve özel teşkilatın Siyonist düşmanı tanıma kararı geri çekilmesi gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Filistin'de seçimlerin ertelenmesine tepki gösterdi. Borrell, müdahaleci açıklamasının devamında Filistin seçimleri için hiç gecikmeden yeni bir tarih belirlenmesi gerektiğini belirtti. Hamas hareketi ise Cuma günü yaptığı açıklamada bu durumdan Fetih Hareketi ve Özel Teşkilatı sorumlu tuttu.
Ve son haberimiz, Irak parlamentosunun bu ülkede bulunan ecnebi askeri güçlerin çekilme kararı ve Iraklı direniş gruplarının sürekli uyarılarına rağmen bölgedeki Amerikalı terörist askerlerin komutanı General McKenzie yakın zamanda Irak'tan çekilmeyi düşünmediğini açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Zarif'in bölgesel ziyareti Hürmüz Barışı ile bölgede güvenliği garantilenmesi başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge ziyaretleri kapsamında ilk durakta Katar'a, ardından Irak, Umman ve en sonunda Kuveyt'i ziyaret ederek üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri ilaveten sürdürülebilir güvenlik ve barışın garantilenmesi için bölgesel işbirliğini eksen alarak masaya yatırdı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge ziyaretlerinin son durağı ise Kuveyt'te mevkidaşı Şeyh Ahmed Nasır ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Seba el-Halid el-Hamd el-Saba ile bir araya geldi. Zarif, Kuveyt Başbakanı ile görüşmede sorunlar ve mevcut meselelerin çözülmesi, ayrıca bölge ülkeleri arasında çok taraflı işbirliklerin genişlemesi için Tahran ve Kuveyt'in diyalog unsurunu oluşturma ve güçlendirme çabalarının gerekliliği üzerine vurgu yaptı. Zarif'in Kuveyt'ten önce Umman ziyareti de Tahran ve Maskat arasında sürekli yapılan görüşmelerin bölge ülkeleri arasında stratejik hedefler çerçevesinde siyasi görüş ayrılıkların hafifletilmesi doğrultusunda değerlendirilebilir. İran her zaman Fars Körfezi'nde sorunların çözümlenmesi için bölge ve özellikle kıyı ülkelerin sürekli görüşmeleri ve işbirliği yaklaşımına vurgu yapmıştır. Hatta bu çerçevede 2019 yılında Hürmüz Barış Planı'nı Fars Körfezi bölge ülkelerine önerdi. Bu plan hala masada ve stratejik Fars Körfezi bölgesindeki sorunların çözümü için iki temeli, yani ülkelerin milli hakimiyeti ve toprak bütünlüğüne dayalı olarak en iyi seçenektir. Bu bağlamda Irak'tan siyasi meseleler uzmanı Hüseyin Ali Kitabi'ye göre İran'ın Hürmüz Barışı başlığında Fars Körfezi'nde barış ve güvenliğin sağlanarak korunması için gerçekçi bir plandır.
İran'ın önerdiği plan ikili bölgesel ve küresel koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle diyaloglara dayalıdır ve bu süreç İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Irak, Katar, Umman ve Kuveyt'te izlendi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın İran ile ilişkileri olumlu yaklaşımı İran'ı komşu bir ülke olarak adlandırıp Tahran ile daha iyi ilişkiler kurabileceğini ümit etmesinin yanında, Zarif'in Fars Körfezi kıyı ülkelerinden Katar, Irak, Umman ve Kuveyt'e ziyaretleri aslında Fars Körfezi alanında var olan sorunların giderilmesi için gelecekte işbirliğinin şekillenmesi bağlamında bölgede olumlu ve pozitif belirtiler sayılıyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Kuveyt ziyaretinin sonunda Twitter üzerinden paylaştığı mesajda bölge yetkilileriyle müzakere ekseninin Hürmüz Barış Planı'na odaklı olduğuna işaretle, hem Viyana'daki nükleer görüşmeler ve hem bölgedeki görüşmelerde ilerleme bağlamında olumlu belirtilerin göze çarptığını yazdı. Fars Körfezi dünya ekonomisinde sahip olduğu önemli rolü nedeniyle birçok ülke ve küresel oyuncunun ilgi odağına bulunuyor. Bu yüzden Fars Körfezi bölge ülkeleri ile her türlü ilişki bölge denklemlerini de etkiliyor. Fakat bölge ülkelerinin çıkarlarını garantileyen ise Fars Körfezi ülkelerinin sürekli diyalog ve görüşmeleri ve devam eden işbirliklerinin sürmesidir. Zira ancak bu şekilde stratejik Fars Körfezi bölgesinde barış ve güvenlik sağlanarak korunabilir. Bu konu ve bölgenin gerçekleri göz önüne alındığında Hürmüz Barış Planı daha da önem kazanıyor ve Fars Körfezi ülkeleri bölgesel ve kültürel ortaklıklar ile daimi güvenlik ve barıştan ibaret olan hayati çıkarları garantileyerek bölgede olumsuz rekabetten uzak kendi küresel ilişkilerini izleyebilirler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Rusya'nın tek kutuplu dünyanın sona erdiğini vurgulaması etrafında. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika liderliğindeki tek kutuplu dünyanın sona ermekte olduğunu ve çok kutupluluğa doğru ilerlediğini söyledi. Peskov'a göre Amerika'nın dünya liderliğindeki iddialarını eski dönemlere dayalı bir konudan başka bir şey değildir. Kremlin'in Amerika'nın dünya liderliğini üstlenmeye hazır olduğuna dair açıklamalarının temelsiz olduğuna yönelik açık ve net tutumu, Amerika Başkanı Joe Biden'in açıklaması ardından geldi. Biden şimdiye kadar birkaç kez bu iddiayı vurguladı. Örneğin 24 Kasım 2020'de kabinesini tanıtma sırasında dönem başkanı Donald Trump'ın siyasetlerini işaretle bu bir takım olarak Amerika'nın bir kez daha hazırlanarak geri döndüğü gerçeğini yansıtıyor ve kenara çekilmek yerine dünyaya liderlik yapmaya hazırdır dedi. Biden burada Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde izlediği tek yanlı siyasetlerinin Avrupa ve Amerika arasında artan görüş ayrılıkları ve de Amerika'nın dünyada daha fazla inzivaya sürüklenerek rolünün azalmasına sebep olduğuna işaret ediyor. Bu konu Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması, Paris İklim Anlaşması, silahları kontrol eden anlaşmalardan ve uluslararası kuruluşlardan çekilmesi gibi birçok konuda dünya ile aynı görüşü paylaşmamasından kaynaklandı. Öyle ki Amerika birçok alanda, örneğin İran'a silah yaptırımların uzatılması gibi konularda bile Güvenlik Konseyi'ndeki müttefiklerinin desteğini alamadı. Biden, Amerika'nın yeni başkanı olarak kendi döneminde bir kez daha Amerika'nın küresel rolünü ihya edebileceğini düşünüyor. Bu bağlamda çarşamba günü ilk kongre konuşmasında Amerika'nın Indo-Pasifik ve Avrupa'daki askeri varlığını korumak istediğini vurguladı. Bu ise Washington'un dünya polisi rolünü sürdürme niyetinde olduğu anlamındadır.
Kremlin sözcüsü Biden'ın kongredeki konuşmasında başka ülkelerin çıkarlarına saygı zarureti ve eşit ilişkilere değinmediğine işaretle her halükarda dünyanın çok kutuplu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Putin'in bir liderin peşinden gitmektense eşit işbirliklerden yana olduğunu söyledi. Moskova Amerika'nın bir dünya gücü olmasına rağmen uluslararası yeni düzenin çok kutupluluğa doğru yol açtığını ve başta Çin olmak üzere Amerika ile ekonomi alanında rekabet edilebilecek yeni güçlerin ortaya çıkmasının Washington'un tek kutuplu iddiasına iptal çizgisi çektiğini defalarca belirtti. Rusya Amerika'nın uluslararası rakibi olarak her zaman tek kutuplu düzen ve tek yanlılığa karşı olduğunu ve özellikle Trump döneminde sık sık başvurulan yaptırımları baskı aracı olarak kullanmamasının altını çizmişti. Moskova açısından mevcut uluslararası düzen, önemli kapasite ve potansiyellere sahip Çin, Hindistan, Rusya ve diğer yükselen ekonomik güçler gibi yeni güçlerin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu arada BRICS gibi teşekküllerin ortaya çıkması ise dünyada gücün batıdan doğuya kaymakta olduğunu gözler önüne seriyor. Bu yüzden Amerika'nın tüm iddialarına karşı ve dünya liderliği konumunda olan rolüne ısrar etmesine rağmen dünyada yaşanan ekonomik, siyasi, askeri ve güvenlik süreç ve gelişmelerin ise Washington'un bu isteğinin tersine yaşanmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Georgetown Üniversitesi akademisyenlerinden Daniel Nixon'un da belirttiği gibi, Amerika dünyanın geçen asrın ilk 10 yıllık dönemine benzemediği veya 1990 yıllarında tarihi açıdan müstesna olan döneme bir kez daha dönmeyeceğini kabul etmesi gerekiyor. Dünyada tek kutupluluk hakimiyet dönemi sona ermiştir ve tekrar geri dönmeyecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarımızın sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tam kapanma denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada kentte 19.164 personelin görev alacağını belirtti. Yerlikaya muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır dedi. Değerli dinleyiciler, son günlerde Türkiye'de, Türkiye genelinde 81 ilde tam kapanma gündemi çok dikkat çekiciydi. Haber çevrelerin bu konu üzerinde odaklanmaları özellikle ekonomik meselelerden dolayı halkın kaygılarını ve endişelerini yansıtıyordu. Şimdi biz de bu durumla ilgili tabii başlamış vaziyettedir şimdi bu tam kapanma ve acaba nasıldır durum, halkın beklentisi hükümetten bu yönde nelerdir acaba? Bunları kısaca gözden geçirmek istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda siyasi analiz Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi siz tam kapanma durumunu ve vaziyetini yaşamaktasınız. Şimdi yani haberlerde takip ettiğimizde bu durumun pek çok hoş karşılanmadığını gördük halk tarafından. Gerçekten şimdi tam kapanma uygulanıyor mu? Ve durumu sizin görüşünüzden, pencerenizden aktaralım dinleyicilerimize efendim.
Şimdi tam kapanma aslında Türkiye kendi koşullarına göre bir tam kapanma yapıyor. Tam hani Çin'de gördüğünüz gibi hiç sokakların insansız olduğu bir durum burada yoktur. Yani burada saat 10 ile 16 arasında bankalar hizmet veriyorlar. Pek çok kamu şeylerinde, esnek kurumunda esnek çalışmaya geçirmekle beraber tam bir kapanma falan durumu söz konusu değildir. Özellikle imalat ve üretim sektöründe, tarım sektöründe tamamen bunlar izinli sayılıyorlar. Yani bazı mesleklerde yargı mesleğinde olanlar, işte hukukçular, yine maliye ile ilgili şey muhasebeciler, pek çok alanda insanlar şey tam içeri kapanmıyor. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin ekonomik yapısı kırılgan. Ekonomi herkese yeterli ekonomik desteği vermeye yetmiyor. Bazı esnaf şeyleri, iş yerleri kapalı. Yine işçilerin, zaten Türkiye'de işsizlik çok yükselmeye başladı. Son 3-4 yıldır %25'ler düzeyinde bir işsizlik olduğu varsayılıyor. Var olan işçilerin de çoğu bu pandemi döneminde yaklaşık 1 yıldan fazladır. Sadece işte bu kısa çalışma ödeneğiyle geçiniyorlar veya başka bir yani alternatifleri yoktur. Bu tabii yani toplumda çok büyük bir sıkıntıya neden olmaya başlamıştır. Ekonomik sıkıntı insanları sık boğaz ediyor. İnsanların itirazları ve isyanları da ekonomik sıkıntıda kaynaklanıyor. Ama bir de bilinçsiz bir yaklaşım da vardır. Yani hastalık öldürücü, yaygın, son derece bulaşıcı olmasına rağmen 17 gün insanlar kapanacaktır diye bütün bu gıda maddelerine, marketlere, market zincirlerine, hatta yani şey tekstil satıcılarına bile, bu mağazalarına bile ciddi bir yönelim olmuştu. Dün yani Van gibi bir yerde trafik yürümeyecek duruma gelmişti. Sokaklar insan seline dönüşmüştü. Dediğiniz gibi berberler, kuaförler yine tıka basa dolmaya başladı. İnsanlar bir an önce işte saçlarını, sakallarını ve şeylerini kesmek için, boyamak için saldırdılar. Ama yani şimdi netice itibariyle bana göre bu bir tam kapanma değildi. Yani 50-50 mi diyelim, yarı yarıya bir kapanma gibi durumu vardır.
Peki, pardon ben bölüyorum Sayın Abdülmenaf Bey. Sizce etkili oluyor mu böyle kararların alınması?
Şüphesiz yani şey, bir kere toplumsal etkileşimi insanların dışarıdaki insan sayısını azalttığı için yani virüsün yayılma hızından bir yavaşlatma yaratıyor. Yani kısmi kapanmalar bile istatistik veriliklere baktığımız zaman hem vaka sayısını azaltıyor, hem ağır hasta sayısını azaltıyor, hem de ölüm vakasını azaltıyor. Yani kişisel benim görüşüm de Türkiye'nin kapanmaya ihtiyacı vardır. Çünkü Türkiye bir dönem kapandı, bir dönem biraz disipline etti. Neredeyse bütün Türkiye haritası maviye boyanmaya başlamıştı. Yıl başında bile 4 yıl kapalı oldu. Daha sonra Şubat sonlarında ne olduysa, yani toplumsal baskıya hükümet dayanamadı. Lokantaları, kafeleri, restoranları yeniden açmaya başladı. Bu tekrardan bir virüs yayılmaya başladı. Yani demek ki şu bu 2-3'tür biz bakıyoruz tecrübelere bakarak. Ben bu işin uzmanı değilim, siyasetçiyim, hukukçuyum. Ama tecrübeler bize şunu gösteriyor. Kapanmalar olduğu zaman insan dolaşımı azalıyor, temas azalıyor. Temas azaldıkça bu virüsün yayılma hızı da azalıyor. Toplumda bir nefes alma durumu oluyor ama kapanma süreleri azaldığında veya kapanmalar gittiğinde tekrar virüs yayılmaya başlıyor. Yani hikmetine sual olunmaz. Ama görünen odur ki herhalde yani hem Türkiye'de hem de dünyada aşılama oranı %50'nin üzerine çıkmazsa bu virüsle baş edilmesi çok zor. Ama virüs hem sağlığı çok ağır bir şekilde tehdit ediyor. Öte yandan ekonomiye de çok büyük bir zarar vermeye başlamıştır. Yani
evet.
Benim kanaatime göre ekonominin negatife yöneliktir. Pozitife yönelik değildir ve bazı kesimler de bundan çok çok olumsuz etkileniyorlar.
Efendim, şimdi pandemiyle ilgili olmuşken konumuz bu aşıyla ilgili birkaç noktaya değinelim eğer müsaade ederseniz. Şimdi COVID-19 salgınının yeni dalgası dünyanın sizin de bildiğiniz gibi birçok ülkesine bastığı bir sırada koronavirüs aşısının dağıtılmasındaki ayrımcılıklar ve tıbbi malzemeler ve efendim ilaçlara erişimdeki kısıtlamalar zengin ülkelerin yeni tür terörizm ve bir tür ayrımcılıklarını gün yüzüne çıkarmıştır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü de son raporunda koronavirüs aşısının hala yoksul ülkelerde erişilebilir olmadığını tasdikleyerek aşının adaletsiz bir şekilde dağıtılması hususunda duyarda bulundu. Şimdi bizim bölgemizle Batı ülkelerindeki bu aşı dağıtımının vaziyetini, durumunu siz nasıl görüyorsunuz efendim?
Yani şimdi tabii adaletsizliğin olmadığını söylemek bir yanlıştır ama mutlak bir adaleti, ben bir adalet mensubu olarak da baktığım zaman mutlak adaletin sağlanması da çok mümkün görülen bir şey değildir. Yani insanların kendi şeylerinde, kendi nedir, ruh yapısından mı, yaşam alışkanlığından mı bir bencillik vardır. İster kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Herkesin bir avantaj peşinde yaşadığı, daha iyi bir hayat, daha iyi bir olanak peşinde koştuğu bir dünyada eşitliği sağlamak çok zor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki şeylerine, kaygılarına katılmamak da mümkün değildir. Ben hep söylemişim, dünyada yoksulluktan kurtarmadığımız sürece bu dünyaya demokrasi de gelmez, barış da gelmez. Ama yoksullukla zenginliğin olduğu bir dünyada zaten bir eşitsizlik temelde vardır. Şimdi bir de kıt, yani üretimin daha kıt olduğu, daha az olduğu bir durumda takdir edin ki gerçekten de yani zenginler önce buna erişecektir, yoksullara sonradan gider, bir şey kalırsa gidecektir. Peki bunun çözümü ne olmalıydı? Bunun çözümü bana göre bir, yani bu G18 veya G20 dediğimiz ülkeler bir araya gelip de bir kere buna adaletli bir çözüm getirmeleri gerekiyor. İki, üretime kaynak arttırmaları, aktarmaları gerekiyor. Üretimi hızlı bir şekilde arttırmaları gerekiyor. Üretim fazlası oldukça bu yoksul kesime de gidecektir ama eğer üretim kıt kalırsa, az kalırsa, dünya nüfusuna yetmeyecek durumda olursa, inanın biz buna ne kadar yani insani açıdan, hukuk açısından da, adalet açısından bakarsak, ne kadar vicdani olsak olalım, yine de bizim istediğimiz düzeyde veya istenilen düzeyde bir adalet sağlanmış olmayacaktır, herkese erişmeyecektir. Bunun yani bana göre insanlık bir kere birbirine yumruğunu sıkmayı bırakmalıdır. Yani bugün bu dünya pandemi sürecinde silaha, savaşa, çatışmaya, güvenliğe ayrılan kaynakların bu sefer sağlığa aktarılması gerektiği düşüncesindeyim. Hala dünya, yani Covid koşullarında bile dünyanın pek çok yerinde hala yani yerel çatışmalar vardır, iç savaşlar vardır. En başta bizim yani başımızda Suriye iç savaşı 2011'den beri, 10 yıldan beri süre geliyordu. Bir kere orada yaratılan yani yoksulluk, göç, insanların işte dünyanın bir bilimin ülkelerine bir dökülmüş bilyeler gibi dağılmaları, içinde bulundukları güvensiz durum, bu da aile başına bir, kendi başına bir tehlike yaratıyor. Yani en azından böyle bir ağır bir salgın döneminde, pandemi döneminde taraflar hiç olmazsa geçici de olsa en azından pandemi sonuna kadar bir çatışmasızlık ortamını kabul etseler, en azından bir yani ateşkes ortamını kabul etseler, bu silaha giden ayrılan kaynaklar işte ekonominin diğer alanlarına aktarılırsa bir miktar hem yoksulluk gerilemiş olur hem de yani bu sağlık açısından da aşı üretimi açısından da daha uygun imkanlar yaratılmış olacaktır ki aşı belki herkese ulaşabilir. Yani şu anda gördüğümüz manzara çok da iyi bir manzara değildir. Zenginliği, yoksulluğu hiç fark etmiyor. Bu hastalık herkese saldırıyor. Ve Afrika'da hastalık bitmediği sürece de Amerika veya işte ne bileyim Avrupa'da tamamen kontrol altına alınsa da bu risk ortadan kalkmış olmaz. Yani yeniden yayılma hızı artabilir. Aşılardan sonra da bu hastalığa yakalanma ihtimali olabiliyor. Hatta öldürücü bile olduğu söyleniyor. Onun için yani hastalığın bir bütün olarak dünyadan kökünün kazınması insanlığın bir temel hedefi haline getirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abdülmenaf Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hakpar Genel Başkan Yardımcısı ve siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de pandemiyle ilgili yaşanan gelişmeleri ve dünya genelinde aşı dağıtımındaki adaletsizlikleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 18. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Umman'da bu ayla ilgili gelenek ve görnekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Resmi adı Umman Kraliyeti olan Umman, Hicaz Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Umman'ın başkenti Maskat ve nüfusu yaklaşık 6 milyon kadardır. Umman nüfusunun hemen hemen hepsi Müslümandır. Yine ilginçtir ki bu ülkenin insanlarının %90 kadarı okuma yazmayı bilen eğitimli insanlardır.
Umman İslam dinini İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde benimseyen ilk ülkelerden biridir. Mübarek Ramazan ayında Umman halkı küçükten büyüğe ay hilali rasat edildiği andan Ramazan bayramına kadar camilere giderek namaz kılar. Umman halkı Ramazan ayı başlamadan önce Şaban ayından itibaren Ramazan ayını en muhteşem biçimde geçirmek üzere çaba harcar.
24 yaşındaki Ummanlı Yusuf babaları gibi arkadaşlarıyla birlikte mübarek Ramazan ayının etkinliklerine ve merasimlerine katıldıklarını söylüyor. Yusuf Umman halkı mübarek Ramazan ayında iftar sofrası için çeşitli hurmaları ve diğer malzemeleri tedarik görerek konukları ağırlama planı yaptığını, bu ayda mağazalar ve restoranlar iftardan sahura kadar açık olduğunu kaydediyor.
Umman halkı mübarek Ramazan ayı başlamadan aylar öncesinden bu ayın gelmesini bekler. Umman halkı ay hilalini rasat etmek ve bunun için çaba harcamanın sevabı büyük olduğuna inanıyor. Mübarek Ramazan ayında Umman halkı geleneksel yemeklerini ve tatlılarını yapmaya özel özen gösteriyor. Umman'da ister yerli halk ister bu ülkede yaşayan yabancı Müslümanlar olsun, herkes mübarek Ramazan ayında yapılan dini faaliyetlere katılmaya gayret ediyor. Umman halkı bu ayda cemaat namazına katılmanın yanında kadınlar ve çocuklar için Kur'an-ı Kerim tilavet kursları ve diğer bazı dini ve kültürel etkinlikler düzenliyor.
Umman halkı arasında sahura uyanan, faaliyeti sevilen ve zevkle yapılan faaliyetlerden biridir. Bu etkinliği yerine getiren kimse sahura yaklaşırken yüksek sesle şiir okuyarak insanları sahura ve sabah namazına uyandırıyor ve şöyle haykırıyor. Sahur oldu, sahur oldu, oruç tutmak isteyenler, haydi uyanın.
Erkekler genellikle beyaz, yakasız ve ayak bileklerine kadar uzanan uzunca bir elbise giyiyor. Bu elbiseye deştaş deniliyor. Elbisenin yaka kısmı düğmelidir ve içinde hoş kokuların yerleştirildiği ve yaka kısmından asılan bir torbası vardır. Ummanlı erkekler ayrıca başlarına bir nevi sarık sarıyor ve ellerini ahşaptan veya metalden bir asa alıyor ve resmi merasimlerde bellerine yiğitlik işareti olan hançer bağlıyor.
Ummanlı kadınlar ise uzun ve güzel elbiseleri tercih ediyor. Arapça aba dedikleri bu elbise uzunca ve siyah renginde bir mantodan oluşuyor. Umman halkı bayramlar ve düğün gibi merasimler için üzerine renkli kristal taşların dikildi elbiseleri tercih ediyor.
Umman halkı birbiriyle karşılaşınca söze "Esselamu aleyküm" ile başlar ve bunun cevabı da "Ve aleyküm esselam"dır. Umman halkı selamlaşırken tokalaşır ve birbirinin yanağını öper. Fakat ellerini hemen geri çekmezler ve bazen sohbetleri arasında doğal karşıladıkları vakfeler olur. Umman halkı başkalarının onuruna büyük önem verir ve buna göre başkalarını dolaylı bir şekilde hataları konusunda uyarmayı tercih eder. Umman halkı konuşurken birbirinden mesafeli durur ve bu mesafe erkeklerle kadınların arasında artar.
Umman halkı konuşurken muhatabın doğrudan onlara bakmasını ister ve bir başka ifadeyle gözleriyle irtibat kurmak ister. Umman'da sol el kirli sayılır ve bu yüzden de size sağ elleriyle yemek veya başka bir şey ikram eder ve sizden de aynı davranışı bekler. Konukseverlik Umman halkının önemli geleneklerinden biridir. Umanlı insanlar ister yabancı ister tanıdık olsun sizi evlerine davet etmek ve hurma ve özel kahveleriyle ağırlamak ister.
Umman halkı özellikle Ramazan ayında El Meclis adını verdikleri bir mekanda bir araya gelir ve birlikte iftar sofrasına oturur. El Meclis, Ummanlı insanların evlerinin bir bölümünde veya mahallelerinde yaptıkları büyükçe bir salondur. Mübarek Ramazan ayında akşam ezanı okunduğu zaman insanlar ve yoldan geçenler iftar için bu salona davet edilir ve hep birlikte iftar ederler. Umman halkının kültüründe konukseverlik bu ülkenin temel adetlerinden biridir. Umman halkı oldukça sıcak, kanlıdır ve konuklara saygı göstermek bu insanların arasında özel önem arz eder. Umman halkı gelen misafirlere saygı göstermek üzere onlar için tutsu yakar.
Amen. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Umman halkı mübarek Ramazan ayında karşılıklı ziyaretlerde bulunmaya da önem gösteriyor. Bu insanların arasında yaygın olan geleneklerden biri, iftardan sonra akrabaları ve eş dostu ziyaret etmek ve gece yarılarına dek birlikte olmaktır. Ev sahibi de genellikle gelen misafirlerine kahve, hurma ve tatlı ikram eder. Umman turistik bir ülkedir, ancak gelen turistlerle uygun giyinmek ve gün boyunca yemek yememekle bu ülkenin Ramazan havasına saygı göstermeye çalışır.
Umman halkı biraz önce de belirtildiği üzere ibadet ve özellikle cami ehlidir ve günde 5 vakit namaz kılar. Namaz saatlerinde sokaklar, caddeler ve pazarlar tenha olur. Umman'ın dahiliye eyaletinde yaklaşık 3105 cami vardır ki bu da camilerin Umman halkının gözünde önemini ve toplu halde ibadet meselesini önemsemelerini yansıtır. Vacip ve müstahap namazları ve Kur'an-ı Kerim kıraati camilerde düzenlenen etkinliklerdir. Mübarek Ramazan ayında Umman halkı diğer aylarda yaptıkları gibi akşam namazı için camilere akın eder ve orada hurma, süt ve kahveyle iftar yapar ve ardından evlerine geri dönerek akşam yemeğini aileleriyle birlikte olur. Yine Umman halkının iftar yemekleri de çeşitlidir. Umman'ın en ünlü tatlısı ise İran safranı ile yapılan Umman helvası veya diğer adıyla maskatidir.
Umman halkının iftarda çok sevdiği yemeklerden biri de İranlıların yaptığı ve avguşt adını verdiği et, patates, nohut, fasulye ve soğandan yapılan yemeğe benzeyen sarid adında bir yemektir. Yine bu halkın tercih ettiği bir başka yemek Arap pilavı ya da diğer adıyla makbustur. Bu yemek pirinç, balık, et ve bol baharatla yapılır. Arsiye de Umman halkının geleneksel ve besleyici yemeklerinden biridir ve mübarek Ramazan ayının yanı sıra bayramlarda ve düğünlerde sık tüketilir. Bu yemek pirinç, et veya balıkla beraber pilav, baharat ve bir çeşit özel acılı sosla tüketilir.
Umman oldukça disiplinli ve yasalara uyan bir ülkedir ve dini merasimlere de özel saygı duyulur. Bu yasalardan biri oruç tutan başkalarının önünde oruç adabına uymayan birinin 10 gün ila 3 aya kadar hapis cezasıdır. Umman'da diğer birçok İslam ülkesinde olduğu gibi mübarek Ramazan ayında suç oranı çok düşer. Umman halkı da teravih namazını önemseyen bir millettir. Bu namaz camilerde imamın kararına göre 8 ila 20 rekat şeklinde kılınır. Umman halkı arasında teravih namazından sonra kahve içmek adettir.
Umman halkının mübarek Ramazan ayında yerine getirdikleri merasimlerden biri, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşlere katılmaktır. Bu etkinlik İslam ülkelerinin büyükelçileri, diplomatlar, düşünürler, ulema ve Müslüman halkın katılımı ile başta başkent Maskat olmak üzere Umman'ın tüm kentlerinde düzenlenir. Kudüs İslam ümmetinin temel kaygısıdır. Ummanlı Müslümanlar da bugün de düzenledikleri yürüyüşlerle dünya Müslümanları ile birlikte bu kentin kurtuluşunu haykırır. Kudüs, Filistin ve Müslümanların simgesidir. Kudüs Müslümanları bir araya getirebilen vahdet simgesidir. Kudüs'ün kurtuluşu tüm Müslümanların ortak hedefi ve vahdet eksenidir. Buna göre tüm Müslümanlar ihtilaflarını bir kenara bırakarak bu hedefin gerçekleşmesi doğrultusunda adım atmalıdır.
Umman'da mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşınca insanlar çarşılara akın eder ve Ramazan bayramı için alışveriş yapar.
Bayram günü bu ülkenin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından ilan edilir ve tüm mezhepler buna uyar. Yine Umman'da bayram namazı büyük bir ihtişamla gerçekleşir ve insanlar namazın ardından birbirine tatlı ikram eder. Umman halkının bayram günü geleneklerinden biri de El-Dikat dansıdır. Geleneksel olan bu dans erkeklere özeldir ve ta eski zamanlardan günümüze dek kalmıştır. Umman'da Ramazan bayramı 5 gün tatildir. Bayram günü Umman kralının saraylarının kapısı halka açılır.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlere gelenek getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 18. bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeler dünyada birçok insan için bilinmeyen gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından batıdaki dağlar ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde İran platosunun büyük bir bölümü kaplayan Lut Çölü'nden söz ettik ve burada en gizemli ve ilginç manzaralardan birinin büyüleyici Şatat Yardanglarından söz ettik. Uzaktan gökdelenlerden oluşan bir kenti andıran Şatat Yardangları aslında çölün ortasında kumdan oluşan bir mega kent olduğu söyleniyor. Öyle ki kent muazzam görüntüleri ve heykelleriyle doğanın gizemi ve Yüce Allah'ın yaratılış gücünü gözler önüne seriyor.
Kimileri Şahdad Yardanglarını hayalet kenti, kimileri ise rüyalar kenti olarak tanıtıyor. Her yıl birçok turisti kendine çeken bu bölge, National Geographic dergisi tarafından dünyanın 4. doğa yapısı olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Ross Kingston, Dowling ve David Newsom'un ortaklaşa yazdıkları Jeoturizm adlı kitapta da Şahdad Yardanglarından bolca söz edilmiştir.
İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Şahdad Yardangları İran'ın eşsiz doğal cazibe merkezlerinden biridir. Temmuz 2016 tarihinde İran'ın UNESCO Kültürel Miras listesine giren ilk doğal eser olan Şahdad Yardangları bakir doğası ile dikkat çekiyor. Bugün sizleri çöl ortasındaki gökdelenler hayalet kenti ile daha yakından tanıştıracağız.
Farsça kelut olarak bilinen yardanglar dünyada ender doğa yapılarından biridir. Aslında yardanglar su ve rüzgarın işbirliği ve aşınma sonucu oluşan hayret verici yapılardır. Tabii ki sözünü ettiğimiz yardanglar yaklaşık 20 bin yıllık bir süreçte oluşurken sürekli şekil değiştiriyorlar. Eğer yardangların oluşma sürecini basit bir şekilde açıklamak istersek, çöl ana kayalarının erozyonu sonucu oluştukları söylenebilir.
Lut çölünün yüzeyi çok düzdür ve bu da rüzgarın rahatlıkla esmesi için uygun ortam oluşturuyor. Burada rüzgarlar bazen çöl fırtınaları veya başka adıyla kum fırtınası şeklindedir. Güneyden Sistan ve Beluçistan tarafından esen 120 günlük rüzgarlarda yardangların oluşmasının bir diğer etkenidir. Çölün yüzeyi hafif kumlarla örtülüdür ve rüzgarın biraz şiddet olması onların hareket etmesi ve kendisiyle taşınmasına sebep olabilir.
Şiddetli rüzgarlar çölün yüzeyini hareketlendirerek beraber götürdükleri kumları büyük ana kayaların yüzeyine vuruyor. Tabii ki bunun da sonucu kayaların aşınması ve erozyondan başka bir şey değildir. Kayaların zayıf bölgeleri bir süre sonra aşınıyor ve daha sert bölümleri sağlam kalıyor. Bu süreç yüzler ve binlerce yıllık bir süreçte yaşanıyor ve sonucu ise günümüzde gördüğümüz kalutlar veya yardanglar oluyor.
Tabii ki suda yardangların oluşmasında büyük rolü vardır. Lut çölü etrafındaki tek daimi nehir olan Rude Şur, tuzlu nehir, yardangların meydana gelmesinde etkilidir. Zira yardangların duvarlarını sürekli nemlendirerek aşınması ve erozyonunu kolaylaştırıyor. Bircan, kentinin kuzey-batı dağlarından kaynaklanan ve yıl boyunca akan Rude Şur 200 kilometrelik mesafenin ardından Şehdad yardanglarının kalbinde tuz madeni çukurunda sakinleşerek huzur buluyor. Bu nehir ve tuzlu suyun aynı zamanda yardangların kalıcılığı ve nispeten güçlenmesinde önemli etkisi vardır.
Tabii ki yardangların boyutları farklıdır. Bu yüzden küçük yardanglara Farsça dilinde küçük kalut anlamında olan kalutek yani kalutçuk, yardangcık denir. Tabii ki yardanglar Lut çölünün çeşitli bölgelerinde görünür. Fakat dünya turizmi açısından en çok tanınan bölge ise Şehdad Yardang bölgesidir. Şehdad Yardang bölgesinin 80 kilometre eni ve 145 kilometre boyu vardır ve 11 bin kilometre kareden fazla bir alanı kapsıyor ve İran'ın güneyinde bulunan Kerman kentinin ilçelerinden Şehdad'ın yakınlarında bulunuyor. Şehdad Yardangları ilk kez Avusturyalı Gabriel tarafından 1937 yılında bilimsel olarak tanındı. Gabriel, Lut çölü üzerinde uçuşu sırasında güney kumların yanında küçük tepecikler gördü ve haklarında yazılar yazdı.
Şehdad yardangları arasında neredeyse hiçbir hayat izine rastlanmıyor ve hiçbir insan bu bölgenin tümünü kat etmemiştir. Fakat her ne kadar uzaktan metruk bir kent gibi görünse de insanın aklında bir zamanlar belki de bu bölgede insanların yaşadığı fikri gelebiliyor. Fakat durum böyle değildir ve bölgede hiçbir tarım, çiftçilik veya insan uygarlığından eser yok. Tabii ki Şehdad Yardangları yakında ve Lut çölü kalbinde 6000 yıllık bir uygarlık kalıntılarına rastlanmıştır. Zira Şehdad mezarlığından, çanak çömlekten, süs eşyalarına kadar eski ve antik kalıntılar bulunuyor. Üstelik dünyanın en eski bayrağı olan Şehdad Bayrağı'nda da bu bölgede keşfedilmiştir.
Şehdad Yardang bölgesine gitmek pek kolay değil ve burayı gezmek için gerekli izinler alınmalıdır. Şehdad Yardang bölgesi aslında yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 bölgeye ayrılmıştır. Yeşil bölge herkese ve tüm turistlere açıktır. Fakat turuncu ve kırmızı bölgelere gitmek yasaktır ve burayı gezmek için gerekli kılavuzlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon yapılması gerekiyor. Zira Lut çölü çok gizemli ve tuhaf bir yerdir. Bölgede belirli bir nişanenin olmaması, rüzgarın esmesiyle tepelerin bile şekil değiştirdiği bir bölgede profesyonel insanlar bile kaybolabilir ve bu da çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Hava sıcaklığı burada yüksek olduğu için genelde Şehdad Yardanglarının sonbaharda gizlemesi tavsiye ediliyor. Tabii ki ilkbaharın ilk yarısı da bölge ve bu doğal gökdelenlere gezmek için uygun zaman olabilir. Hiç şüphesiz dünyada ender rastlanan bu doğal yapıları ziyaret etmek çok heyecan verici ve unutulmaz bir gezi olacaktır.
Lut çölünde olduğu gibi Şehdad Yardanglarında gece manzarası ve temiz havadan dolayı gökyüzünün yıldızlarla dolu nefes kesen görüntüleri vardır. Şehadet kampı ise aslında 4, 5 veya kaç yıldızlı bir otel değil, milyonlarca yıldızlı bir otel olduğu söylenebilir. Yardanglar bölgesine gelen turistleri gece boyunca ağırlamak için kurulan gece ikamet mekanı, turistlere semadan geceleri aydınlatan milyonlarca nur damlacıklarını seyretme olanı sağlıyor.
Bu çöl kampı 40 bungalov evler gece turistleri en iyi şekilde ağırlıyor. Söz konusu kamp, Lut çölündeki tek kamptır ve Şehdad'a 20 kilometre uzaklıkta, Nehbendan yolunda ve bölgede yaşam belirtilerinin olduğu son noktada kurulmuştur. Kamp şiddetli rüzgarlar ve kum fırtınalarından korunması için birkaç yardangın ortasında ve kuzey-güney istikametinde yapılmıştır.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizde bizlere eşlik ettiğinizden dolayı teşekkür ederek sizleri en uygun zamanda İran'ın doğa harikalarını ziyarete davet ediyor. Bir sonraki sohbete kadar Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Mısırlı Büyük Kari Üstad Şeyh Mustafa İsmail, en büyük kari anlamına gelen Ekberul Kara lakabı ile lakaplandırılan en büyük karilerden biridir ve bu lakabı hakikaten hak etmiştir. Araf suresinde belirtildiği üzere ilahi ayetlerin tilaveti insanda zemini takvaya hazır hale getirir. Nitekim Ali İmran suresinde de Kur'an-ı Kerim tilaveti insanı salih insanlardan yaptığına işaret edilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim bu semavi kitabın etkilerine mali olan etkenlerden de söz etmiştir. İstikbar, alay, gaflet, küfür, gönlün kör olması ve günah gibi etkenler Kur'an-ı Kerim'in bu semavi kitabı tilavet edenlerin kalbini etkilemesini engelleyen bazı etkenlerdir. Bu durum tuzlu bir arazinin üzerine yağan fakat hiç faydası olmayan bir duruma benzer. Kur'an-ı Kerim de günahkar insanların kalbini etkilemez. Ancak insanın kendi kendine yetiştirmesi ve günahtan uzak durması, Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenlerin bu semavi kitabın hidayetlerinden yararlanmasına vesile olur. Bu kısa açıklamanın ardından sizi Mısır'ın en büyük karilerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu büyük karinin adını da mutlaka duymuşsunuzdur. Üstad Şeyh Mustafa İsmail. Şimdi sohbetimize başlamadan önce üstadın güzel ve parlak tilavetlerinden birine kulak veriyoruz.
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَسْلَمُ قُلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ
Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Mısır'ın seçkin karilerinden ve Altın Kral dönemi ve ikinci kuşak karilerinin başını çeken bir kari sayılıyor. Mısır'ın 1. ve 2. kuşak karileri ilahi ayetlerin tilavetinde ayetlere meali ve ruhuna büyük önem veriyor ve buna göre ses tonlarını ve ahengini düzenliyordu. Öyle ki ilkin kendileri Kur'an-ı Kerim'in kelamının maneviyatından yararlanıyor, ardından cemaati güzel ve anlamlı tilavetlerinden yararlandırıyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail ise ilahi kelamı çok narin ve yürekleri okşayan bir ahenk ve ilahi ayetlere meali ve anlamına uygun bir ses tonu ile tilavet eden karilerden biriydi. Gerçekte üstadın güzel ve seçkin tilaveti en güzel semavi nameler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ruha hitap eden kelamı ile birleşerek dinleyenlere büyük huzur kazandırıyordu. Kur'an-ı Kerim'in seçkin kalilleri ve uzmanlarına göre Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in mahzun sesi, oldukça pişkin ve cazip ve ruhani havası olan ve dinleyenlerin yüreğine oturan ve kendine has etkisi olan bir sestir. Nitekim Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in güzel kıraatı kendisinden önce gelen Mısırlı kalilerin kıraatte kullandığı ses tonu ve ahenginden etkilenmiş ve hem de yine üstadın kendisi tarafından geliştirilen ton ve ahenklerden oluşuyordu. İşte bu yüzden Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kıraatinden kıraat ve tilavette sünnet ve modernite sınırı şeklinde söz ediliyor. Kur'an-ı Kerim uzmanları Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kendisinden önceki karilere nazaran üstünlüğünü üstadın musiki ve notları üzerinden hem teknik ve hem sanatsal açıdan hakimiyeti ve tilavette oldukça etkili ahenkleri yaratmasına bağlıyor. Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Kur'an-ı Kerim ayetlerini mealini gözeterek çeşitli tarzlarda tilavet ediyordu. Üstad bazen bir ayetin tilavetinde acayip bir huşu sergiliyor ve sıra bir sonraki ayete gelince ayetin anlamına göre ses tonunu çok güzel bir şekilde değiştiriyordu. Böylece üstadın tilavetleri sesiyle bütünleşen ve onu Kur'an-ı Kerim kalilerinin başına yerleştiren çeşitli tarzları ve ses tonlarından oluşuyordu. Mustafa İsmail 17 Haziran 1905'te Kahire'den çok uzak ve Mısır'ın batı eyaletine bağlı olan Meyyid Gazal adında bir köyde dindar ve zengin bir ailede dünyaya geldi. Mustafa İsmail'in doğduğu Meyyid Gazal köyü eyalet merkezi Tanta kentinden 8 kilometre uzaklıktaydı. Mustafa İsmail çocukluk dönemine Meyyid Gazal köyünde ebeveyni ve dedesinin gözetiminde geçirdi. Babası bir çiftçiydi ve 12 çiftliği vardı. Ancak Mustafa da yaşıtlarına nazaran azamet ve üstünlük izlerini gördüğü için onu henüz 6 yaşındayken Şeyh Abdurrahman Ebul Ayney'nin yönettiği köyün mektebine gönderdi. Mustafa İsmail'in çocukluk arkadaşlarından her zaman sözünü ettikleri bir nokta, Mustafa'nın çocukluk çağında çok yaramaz olması ve gizlice mevludi okunan celselere girmesi veya seyyar satıcıların gürültülü seslerini dinlemek için onları uzun süre takip etmesi ve bazen de eve dönerken yolunu kaybetmesiydi. Genç Mustafa ta çocukluk çağında çeşitli ses tonlarına ilgi duymaya başladı ve onları öğrenmeye çalıştı. Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in büyük oğlu Atıf babası hakkında şöyle diyor. Babam ta çocukluk çağında ve ailenin teşvikleriyle köyün mektebinde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladı ve 12 yaşına gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeyi başardı. Babam ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tecvid kurallarına da tam hakim oldu. Hocası Şeyh İdris ilk kez Mustafa İsmail'in sesini duyunca şöyle dedi. Bu seste Allah vergisi bir nimet var ve buna ilgi duymak ve yetiştirmek gerekir. Şeyh İdris bu yüzden de Mustafa İsmail'e diğer talebelere göre daha fazla zaman harcamaya ve eğitim vermeye karar verdi. Üstad Şeyh Mustafa İsmail anılarına yazdığı defterinde bu konuya işaret ederken şöyle yazıyor. 10 yaşındayken Üstad Şeyh İdris Fahır'dan ders alıyordum. Şeyh İdris mektepte bizden sorular soruyordu ve ben başkalarına kıyasla 2 kat daha fazla ona Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum. O da beni tutuyor ve hatalarımı düzeltmeme yardım ediyordu. Şeyh çiftliğine gittiğinde beni beraberinde götürüyordu ve yol boyunca da benden sorular soruyordu ve yol boyunca sadece benim kıraatimle yetinmiyordu ve en ufak hatamda da bana yeniden başla diyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail henüz 14 yaşındayken bir gün ünlü bir camide tesadüf eseri namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı ve birden güzel sesi herkesi etkilemeye başladı ve namaz kılmaya gelen insanlar etrafında toplandı. Mustafa İsmail'in o muhteşem tilavet sahnesini gören babası, büyüklerin de teşvikleriyle oğlunu Tanta kentinde El Ahmet'i eğitim merkezine göndermeyi ve orada dini ilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine karar verdi. Ve böylece Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında ilerlemede Üstad Şeyh Mustafa İsmail bir adım daha ilerledi. Sonuçta Şeyh Mustafa İsmail 16 yaşında ünlü bir kari oldu ve Tanta kentinde diğer ünlü karilerle birlikte çeşitli merasimlerde Kur'an-ı Kerim tilavet etme şansını kazandı ve zamanla da ünü tüm Mısır'ı sardı. Şimdi Üstad Şeyh Mustafa İsmail Ahzab suresinin ayetlerini tilavet ediyor. İnsanlar öylesine coşmuş ve yüksek sesle takdir etmeye başlamıştı ki meclis adeta sallanıyor. Üstad kıraatı esnasında büyük bir tevazu ile insanlardan kıraatını sonlandırmak üzere icazet isteyince cemaat hayır devam et diye haykırıyor ve üstaddan kıraatine devam etmesini istiyor. Üstad da güzel tilavetine devam ederek çok istisna tilavetlerini gerçekleştiriyor. Üstad El-Hakka suresine insanları manevi bir havaya götürecek şekilde çok güzel bir şekilde tilavet ediyor. Öyle ki melekler de bu tilaveti dinleyerek coşmuş gibi oluyor.
Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine
لا تكونوا كالذين
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)